Allah izin verirse Uhuvvet Risalesi'nden 5. veçhi inşallah okuyacağız. Beraber mütalaa ve müzakere etmeye çalışacağız inşallah. İnat, tarafgirlik, adavet, düşmanlık gibi hislerin Müslümanlara, İslam'a zararlarıyla alakalı bir ders ve Müslümanlar arasındaki ihtilafın da adeta hadiste terviç edildiği, hadiste teşvik edildiği ile alakalı bir hadisle başlanıyor ve 3 başlıklı bir sual soruluyor. Üstadımız da bunlara cevap veriyor ve olması gereken şekilde. Yani ihtilafın anlaşılan yanlış manası var, uygulanması gereken müspet tarafı var. Bunların farklarını üstadımız izah ediyor. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin inşallah hepimize. Özellikle bu zamanda böyle derslere daha ziyade ihtiyaç var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. vecih. Hayat-ı içtimaiyece, toplumsal hayat itibariyle inat ve tarafgirlik gayet muzır olduğunu, zararlı olduğunu beyan eder. Eğer denilse, hadiste ihtilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş. Ümmetimin ihtilafı rahmettir denilmiş. Fakat şimdiye kadar 4 vecihte de adeta sanki ihtilaf yanlıştır, ihtilaf zararlıdır, İhtilafa girenler kaybederler manasında üstadımız hep anlattı. O da bir soru daha soruluyor. Bu soru da ihtilafın müsbet ve menfi tarafların izahına vesile oluyor. Yani ihtilafın müsbet olan kısmı var, menfi olan tarafı var. Müsbet olan kısmına eyvallah, hadiste de ifade edilen budur. Ama menfi olan ihtilafa kesinlikle girmemek lazım diye de onun farkını inşallah ortaya koyacağız. Eğer denilse, ihtilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş. İhtilaf ise tarafgirliği, bir tarafa yakın durmayı iktiza ediyor, gerektiriyor. Hem tarafgirlik marazı, mazlum avamı, zalim havasın şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası, oranın yüksek tabakası ittifak etseler, mazlum avamı ezerler. Tarafgirlik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendini kurtarır. 3. Hem tesadüm-ü efkardan, fikirlerin çarpışmasından ve tehalüf-ü ukulden, akılların muhalif olmasından tamamıyla hakikat tezahür eder. 3 tane sual. El cevap, birinci suale deriz ki, yani ihtilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş hadiste, ihtilaf ise tarafgirliği iktiza ediyor. Yani madem ki ihtilaf olacak, ihtilafta da rahmet var, birisinin bir tarafa tabi olması, yakın durması neden zarar olsun? Elbette ihtilafta tarafgirlik de olacak. Buna cevap, el cevap, birinci suale deriz ki, hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Olumlu ihtilaf var, olumsuz ihtilaf var. Biz buna iftirak diyoruz. Yani birbirlerinden ayrı düşmek. Ayrı olmak ayrıdır, ayrı düşmek ayrıdır. Ayrı olmak zenginliktir. Ayrı düşmek ise tamamıyla birbirlerinin hayatlarına kastetmektir. Yani her biri, müsbet ihtilaf nedir? Her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sa'y eder, çalışır. Başkasının tahrip ve iptaline değil. Demek ki müsbet ihtilaf ne? Mesela diyelim ki iki grup var, iki cemaat var. İki cemaatin de fertleri var, çalışmaları var. Bunlar birbirlerinin kuyularını kazmaya çalışmazlar. Bunlar kendi çalışmalarının muhabbetiyle çalışırlar, kendi hizmetlerini büyütmeye çalışıyorlar, diğerleriyle menfi manada etkilenmezler. onlarla herhangi bir menfi etkileşime girmezler. İhtiyaç da olsa onlara yardım ederler. Birazdan misal vereceğiz. Ama menfi ihtilaf ise ki biz buna iftirak dedik, garazkârâne, adavetkârâne, düşmanâne, düşmancasına birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur. Yani hadisten bir tanesi ihtilaf ümmeti rahmetün ifade edilmiş. Bunun da hikmetini söyledik. Söyleyeceğiz de inşallah birkaç misalle. Ama menfi ihtilaf dediğimiz iftirakın olmamasıyla alakalı binlerce hadisler var. Yüzlerce ayet-i kerime var mesela. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Şimdi arkadaşlar, bu meseleyi biz inşallah beraber açmaya çalışacağız. Müsbet hareket nedir? Müsbet ihtilaf nedir? Menfi ayrılık ihtilaf nedir? Hadisteki ihtilaf neyi kastediyor? Hadis neye karşı duruyor? Bütün bunların hepsini beraber inşallah müzakere etmeye çalışalım. Şimdi evvela bir vücudun azalarını nazara alalım. Üstadımız 20. lemada İhlas Risalesi'nde verdiği misal mesela. 21. lemada da var. Vücudun azaları birbirlerine destek verir. Birbirlerine yardım ederler. Ama hepsine baktığınız vakit bunların arasında ihtilaf var. Yani eller ayaklara benzemez. Gözler kulaklardan farklı çalışır. Beyin ayaklardan farklıdır. Dil dalaktan farklı çalışır. İlahir. Vücudun bütün azalarına baktığımız vakit bütün bu manadaki azalar farklı farklı olmakla beraber birbirlerinin eksikliğini ne yapar? Tamamlamaya çalışır. Birbirlerine gerektiği vakit yardım ederler ama birbirlerini tahrip etmeye, birbirlerinin hayatına son vermeye çalışmak gibi bir durum yoktur burada. Dolayısıyla ihtilaf-ı aza rahmettir ifadesini burada kullanabiliriz. Azaların ihtilafı rahmettir. Vücudun farklı azalara sahip olması ruhun farklı açılardan ihtiyaçlarını ne yapar? Kapatır. Dolayısıyla ruhun görmeye ihtiyacı var, bir aza ona yardım ediyor. İşitmeye ihtiyacı var, başka bir aza ona yardım ediyor. Konuşmaya ihtiyacı var, başka bir aza ona yardım eder. Yürümeye, bir yere gitmeye ihtiyacı var, ayaklar ona yardım eder. Tutmaya ihtiyacı var, eller o ihtiyacı görüyor. Böyle bir ihtilafa can kurban. Bu bir. Yani birkaç misal verelim ki. Üstadımız fabrika örneğini, misali veriyor. Fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz diyor. Fabrikanın çarkları birbirleriyle rekabetkârâne uğraşmaz. Her birisi diğerinin neyine çalışır? Tekmiline çalışır. İhtiyacına muavenet eder, yardım eder. Diğerinin kuyusunu kazmaz, önüne geçip tekaddüm etmek suretiyle onun işlerini iptale uğratma gibi bir derdi olmaz. Dolayısıyla fabrikanın çarklarının ihtilafı rahmettir. Hepsi diyelim mesela en kıymetli ve en büyük çark hangisiyse hepsi ondan olsa o fabrika fabrika olmaktan çıkar. En kıymetli ağza mesela beyindir farz edelim. Bütün vücudun ağzaları beyin gibi olsa bu vücut vücut olmaktan çıkar. Orduya gelelim. Ordunun da birimleri var. Havacısı var, karacısı var, denizcisi var, ilahir. Her türlü birimi var. Bütün bu birimlerin aralarındaki ihtilaf, yani vazife farklılığı rahmettir. Peki zahmet olan ne? Eğer bir grup diğer grubun düşmanı olarak kendisini görse, diğerinin vazifesini iptal etmeye çalışsa, hayatlarına kast etmeye çalışsa, ortadan kaldırmaya çalışsa, işte hadisin nazarında merdut olan ihtilaf bu ihtilaftır. Dolayısıyla vücudun azalarında ihtilaf var, rahmet. Fabrikanın çarkları arasında ihtilaf var, rahmet. Ordunun birimleri arasında ihtilaf var ve bu da rahmet. Bunlar kendilerinin daha güzel çalışması için tedbirler alırlar, diğerlerine de gerektiği vakit yardım ederler. Ayrıca içtimai hayata bakalım. Sosyal hayatımıza, toplum hayatımıza bakalım. Burada her türlü meslek erbabının olması ve bütün bunların mesleklerinin de farklı olması toplum açısından, insanlar açısından büyük bir rahmettir. Dolayısıyla biz Toplumda neye ihtiyacımız var? Mesela elektrikçiye ihtiyacımız var. Mesela tesisatçıya ihtiyacımız var. Mesela iyi bir minibüsçüye ihtiyacımız var. Sucuya ihtiyacımız var mesela. Bütün bunların hepsinin olması ve farklı hizmetler, işler icra etmeleri toplum için, toplumsal hayat için, içtimai hayat için büyük bir rahmettir. Bunların ihtilafı rahmettir. Hadiste ifade buyurulan bu manadaki şeylerdir. Dolayısıyla her bir meslek sahibi kendi mesleğinin tamirine, revacına çalışır ama diğerlerinin tenkisi için, diğerlerini insana nazarında düşürmek için uğraşmaz. Uğraştığı vakit menfi hareket etmiştir demektir. Bütün cemaatler de bu manada çalışacak. Bütün İslami cemaatler de böyle. Vücudun azalarını tekrar nazara alalım lütfen. Bunu bir analiz edelim. Burada birkaç nokta var. Onları yakalarsak ve cemaatlere bunu ayarlayabilirsek diyelim ve cemaatler de bunu anlayıp kendimize bunu tatbik edebilirsek emin olun dört dörtlük İslami hizmetler inkişaf eder. Dünyada insanların Müslüman olmaları ya da İslam'ı sevmeleri için gereken duruma, kıvama gelmeleri için çok güzel bir vaziyet kazanmış ve kesbetmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi vücudun azalarının her birisinden bir tane hücre alalım ve onu güzel bir laboratuvarda incele alalım. Her birisinin DNA şifrelerine bakıyorsunuz, aynıdır. Bilim adamları diyorlar ki, bir insanın tamamı yansa, sadece vücudunun bir tarafından, mesela saçından, mesela tırnağından, mesela dişinden, mesela vücudun herhangi bir yerinden, derisinden mesela, küçük bir parça olsa, bütün vücutla alakalı bütün bilgileri, şifreleri ortaya koyabilirsiniz. Dolayısıyla bütün müspet manada çalışan cemaatlerin her birisi farklı olsa bile birisi göz gibi, birisi kulak gibi, birisi ağız gibi, dil gibi, diş gibi, birisi ayak gibi, el gibi neyse çalışırsa da hangisinden bir fert alsanız, onun DNA şifrelerini çözmeye çalışsanız ortaya çıkacak manzara diğerlerinden fazla farklı değil. Meslek itibariyle farklı olsa da esas itibarıyla hepsi birdir arkadaşlar. Dolayısıyla İslamiyet'te İhtilaf olmalı mı? El cevap olmalı. Çünkü 27. sözde üstadımız İçtihat Risalesi'nde bir ifade kullanıyor. Hepiniz hatırlarsınız onu. Hikmet-i İlahiye'nin tensibiyle tabirini kullanıyor üstadımız. Hikmet-i İlahiye'nin tensibiyle. Yani Allah'ın Hakim isminin, Allah'ın hikmetinin münasip görmesiyle Şafiilik, Hanefilik, Hanbelilik, Malikilik gibi mezhepler ortaya çıktı diyor üstadımız. Dolayısıyla burada ne var? Hikmet var. İnsanların tabakaları farklı farklı olduğu için bu tabakalara hizmet edecek farklı mezheplerin ortaya çıkmasına Cenab-ı Hak hikmeten müsaade ediyor ve fetva veriyor. Dolayısıyla cemaatler de böyle. Bazı cemaatler diyelim mesela şu hizmetlerde çalışacak. Şu cemaatlerde daha fazla bu hizmetlerde verim verecek. Bunlar biraz da şu hizmetlerde inkişaf edecek. Ta ki İslamiyet dediğimiz ruhumuzun ayrı ayrı ihtiyaçlarını bu cemaatler vasıtasıyla Cenab-ı Hak kesbettirsin diye. Ama bunlar birbirleriyle boğuşsalar o zaman müspet hareket edemezler. Mesela el diyelim mesela bir bıçak geçirse ve diğer azalara siz bana muhalifsiniz diye saplasa kendisine zarar verir. Vücut öldü mü el de kıymetsiz kalır arkadaşlar. Ya. Dolayısıyla burada o vücuttan alacağımız bir ders buydu. İkinci derste arkadaşlar, yani her bir azadan aldığımız hücre aynı DNA şifrelerini bize gösteriyor. Muhammedilik diyelim. İkincisi, bütün bunların bir ortak özelliği var. Ruha hizmetkarlar. Bizim de İslam cemaatlerin ruhu İslamiyettir. Aklı Kur'an ve imandır diyor üstadımız. Dolayısıyla eğer ruhumuz İslamiyet, aklımız Kur'an ve iman olursa, o zaman bütün İslami cemaatler de buna hizmetten birer azza hükmüne geçmesi zor olmaz. Farklı niyetler, farklı garazlar, beklentiler, hedefler, menfaatler olursa o zaman Allah bizi muhafaza eylesin. Evet. Şimdi izin verseniz bu son cümleyi tekrar okuyayım. Ondan sonra İhlas lemasından, 20. lemadan bir bölüm okuyacağım. Ama menfi ihtilaf ise ki garazkârâne adavetkârane, düşmanane, birbirinin tahribine çalışmaktır hadisin nazarında merduttur, reddedilmiştir. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. İki adam dövüşmüyor, boğuşmuyor. Ondan sonra ne yaptıklarının farkında. Bunlar birbirlerine iltifat eder, birbirlerine dua eder, birbirlerine yardım eder ilahir. Ama dövüşe ve kavgaya başladılar mı, artık birbirleriyle bu manada yardımlaşma, birbirlerinin elinden tutma diyelim, birbirlerinin diyelmesi eksikliğini giderme, sıkıntısını izale etme gibi duruma girmezler. Bunlar artık ellerinde ne varsa malzeme olarak birbirlerini tahrip için ne yaparlar? Kullanırlar. Maddi alet olur, manevi alet olur. Bütün bunların hepsini kullanmayı da kendilerine hüner addederler. Bu müsbet hareketin değil, menfi hareketin bir meyvesidir arkadaşlar. Ve bu eserleri okuyan bizler böyle bir şeyin farkına varıp bunlardan azami derecede kaçırmamız gerekiyor inşallah. 20. lema ikinci sebebin sonunda üstadımız Müslüman cemaatler eğer birbirleriyle ittifak etmezlerse müthiş sebepler, müthiş neticeler, müthiş sonuçlar hasıl olacak diyor. İşte bu müthiş sebebin verdiği vahim neticeleri görmemenin, bunlarla karşılaşmamanın yegane çaresi 9 emirdir diyor. Bakın birinci maddeye üstadımız müsbet hareketi alıyor. 1. Müsbet hareket etmektir ki yani kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek, başka mesleklerin adaveti ve başkalarının tenkisi onun fikrine ve ilmine müdahale etmesin, onlarla meşgul olmasın. Sen kamil değilsin ki karşıdaki insanı kamil bekleyesin. Böyle bir hakkımız yok. Dolayısıyla biz eksik olduğumuz gibi karşıdaki insanlar da, cemaatler de eksik olabilir. Bunların eksikliğini konuşmak değil. Yiğitlik nedir? İnsanların eksikliğini tamamlamak için gayretli çalışmaktır. Canhıraşane faaliyet göstermektir. Onun için üstadımız, asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit ondan küsmek, darılmak ve ayrılmak değil. Ona daha fazla şefkatle ve muhabbetle bağlanmak, onu kurtarmak için şefkatle sarılmaktır manasında üstadımız ifadeler kullanıyor. Asıl hüner budur. Ama biz en kolayını seçiyoruz. Birisinde bir kusur gördük mü, hemen o azayı kesip atmak gibi maalesef bir yanlışa giriyoruz. O anda belki rahatlamış gibi oluyorsun. Acıyan, ağrıyan, kanayan bir uzvu kesip atmışsın. Ama uzun vadede sen o uzvun ihtiyacını gördüğün vakit ve onun eksikliğini hissettiğin vakit ba'de harabil basra oturup ağlayıp sızlayacaksın. O zaman iş işten geçmiş olacak arkadaşlar. Ve enteresandır. Her zaman aynı sıkıntılar, aynı imtihanlar başımıza geliyor. Ve aynı imtihan bittikten sonra, sıkıntı oluştuktan sonra, o menfi hareketi gösterdikten sonra uyanıyoruz. Başımıza gelen felaketin farkına varıyoruz. Ama iş işten geçtikten sonra da beş para kıymeti kalmıyor uyanman arkadaşlar. Tarih boyunca bu böyle. Üstadımız Sünahat'ta Rüya Haçta Sükut Etti diye bir bölüm yazmış. Rüya Haçta Sükut Etti. 1919'da Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Üstadımız diyor ki dehrin meyusane haletinden diyor bir nur aradım bulamadım diyor. Çünkü her tarafta sebepler bil külliye sükut etmiş. İslam'ın kalası hükmündeki Osmanlı fiilen bitmiş. Dolayısıyla ben bir nur aradım fakat bir nur bulamadım diyor. Manen yakaza olan rüyada buldum diyor. Yani uyanıklık aleminde yakazada bulamadım ama manen uyanıklık alemi olan rüyada bana bir nur gösterildi. Nedir? Üstadımız burada manevi bir aleme girmiş ve kendisine devamlı sualler soruyorlar. Üstadımız da cevap veriyor. En son baktım diyor meclis istihsan etti. Verdiğim cevaplar hoş karşılandı. Mecliste kim var? Emsani dünyada görmediğim selefi salihinden zatlar var. Alem-i İslam'ın adeta sahibi hükmünde olan büyük zatlar var. Her asrın mebusları ve bu kumandanların kumandanı azamı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam adeta onların başında ve üstadlarına de asrın vekili sıfatıyla muhatap oluyorlar. Ey helaket ve felaket asrın adamı diyorlar. Senin de reyin var, fikrini beyan et. Üstadımız da sorun cevap vereyim diyor. Onlar soruyor, üstadımız cevap veriyor. Onlar soruyor, üstadımız cevap veriyor. En son uyandım diyor, kendime geldim ve baktım diyor, el pençe durmuşum yatakta. En son da bu manevi meclis sorulara verilen cevabı hoş karşılıyor ve hep beraber diyorlar, evet ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sahada İslam'ın sahadası olacaktır diyorlar. İnşallah. Fakat diyor ki daha sonra rüya haçta sükut etti. Yani haç dediğimiz o İslami mekanizmanın uygulanmamasından o rüyada gördüğüm o müjdeler ve ümitvar ifadeler adeta sükut etti ve söndü. Haccın ihmalinden dolayı haccın en büyük hikmeti olan teavün ve tearüf, yardımlaşma ve tanışma dediğimiz bir unsur hasıl olmadığından dolayı, İslam alemi dağıldığından dolayı ve her evden de şehitler ve gaziler ve yoksulluklar olduklarından dolayı kimse hacca adam gönderemiyor. Özellikle Osmanlı'dan. Herkes cephede çünkü. O zaman İngiliz casusları bunu güzel kullanıyorlar ve diyorlar ki işte Türkler kafir oldu. Onlar da oyuna geliyor. Enteresandır. Madem ki Türkler kafir oldu, peki bize düşen ne? Bize düşen de Osmanlı'dan mirasımızı koparıp sahiplenmek. Veysel'leri manzarayı çiziyor. Ama ehli hamiyeti ağlattıracak müthiş bir manzara. İşte Hint, Hindistan. Düşman zannederek, halbuki pederini öldürmüş, ayak ucunda oturmuş bağırıyor diyor. Hindistan'a Allah kim musallat etti? İngilizleri. Bakın, mecellede bir kaydedir. Mecellede. El katilu la yaris. Üstadımız da bunu almış. Katil olan varis olamaz. Babasını ve murisini, kendisine miras bırakanı öldüren bir varis, babasının ya da murisinin mirasından istifade edemez. Bu bir kaydedir mecellede. Bir adam babasını öldürse babasının mirasından mahrum kalır. Babaları hükmündeki Osmanlı'yı mirası olan topraklarına sahip olmak ve ona konmak için öldüren adeta çocukları mirasından da mahrum kaldılar. İşte Hint, düşman zannederek halbuki pederini öldürmüş, ayak ucunda oturmuş bağırıyor. İşte Tatar ve Kafkas ve Türkistan öldürülmesine yardım ettiği şahıs biçare valideleri olduğunu ba'de harabil Basra. Basra yanıp kül olduktan sonra, harap olduktan sonra, iş işten geçtikten sonra anlıyor, başucunda oturmuş, bağırıyor. İşte Arap, kahraman kardeşini tanımayarak öldürdü, hayretinden ağlamayı da bilmiyor. Enteresan, tabire bakın, hayretinden ağlamayı da bilmiyor. Araplar için bunu kullanıyor. Peki Tatar, Kafkas ve Türkistan'a kimi musallat etti? Kafir Rusları diyor üstadımız. Araplara kimi musallat etti? Belli. İşte Afrika, kahraman kardeşini öldürdü, şimdi vaveyla ediyor. Onlara da malumunuz İtalyanlar ve Fransızları Allah musallat etti ve babalarının mirasını Allah onlara yedirtmedi. Dolayısıyla arkadaşlar biz Müslümanlar tarihten alacağımız çok ciddi manada manzaralar Allah bizim için zaten adeta halk etmiş. Onlar bizim için bir ibret levhasıdır. Bunlara baktığımız vakit aynı hataları yapmamaya çalışmak lazım gelirken maalesef her zaman aynı senaryo, aynı oyunlar ve aynı oyunlara da oyuna gelen yine bizleriz. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Yine 20. lemadan devam ediyorum. 2. Belki daire-i İslamiyet içinde hangi meşrepte olursa olsun medar-ı muhabbet ve uhuvvet ve ittifak olacak çok rabıta-i vahdet bulunduğunu düşünüp ittifak ederek. Yani hangi meşrepte olursa olsun, hangi meslekte olursa olsun, madem ki hikmet-i ilahiyenin tensibiyle şu hak cemaat, şu hak tarik, şu hak tarikat Kur'an'dan alınmıştır diyor üstadımız, o zaman medar-ı kuvvet ve ittifak ve muhabbet olacak çok rabıtalar vardır, irtibat noktaları vardır. Mesela Halık'ımız birdir hepimizin. Rabbimiz birdir, kitabımız birdir, dinimiz birdir, peygamberimiz birdir, ilahir. Bütün bu birlik rabıtalarını nazara alıp, ihtilaf noktalarını nazara almamak diyor üstadımız. Hatta enteresandır, Hristiyanların ruhani kısımlarının dahi diyor, aramızdaki medar ihtilaf olan noktaları muvakkaten görmemek diyor. Yani Hristiyanların, İsevilik dinine bağlı olanların, dinine samimi çalışanların bile aramızdaki ihtilaf noktaları muvakkaten görmemek. Niye? Çünkü karşımızda ağzını açmış, bütün dinlere savaş açmış ejderha hükmündeki materyalist felsefe var. Dinsizlik faaliyetleri çalışması var. Dolayısıyla o noktada bile Hristiyanlarla irtibat kurulabilecek bazı cihetler olabilir. Hadi onları bir tarafa bırakalım. İslam cemaatleri içerisinde medar-ı ittifak olacak noktaları bulmak ve onları her zaman harekete getirmek. Yoksa aramızda şu meşrepten, meslekten dolayı bir ihtilaf var deyip onu ortaya koymak kâr-ı akıl değildir. Vücudun azalarının her birisinin farklı olup neticesinin bütün vücuda güzellik olarak yansıması gibi bakacağız yani. Bir de bir şey daha söyleyeyim izin verirseniz. Ben mesela diyelim ki bir yere gittim. Baktım ki orada benim meslek ve meşrebimin, cemaatimin hizmeti yok. Ama İslami cemaatlerden bir tanesi oraya gitmiş, faaliyetlerini yürütmüş ve güzel bir cemaat oluşturmuş. Bizim ne yapmamız lazım? Elhamdülillah diyeceğiz ya. Müslümanlardan gelmişler, burada dini, İslam'ı, imanı anlatıyorlar demek icap ediyor değil mi? Bir sır söyleyeyim burada. Eğer ben, elhamdülillah, burada yine benden birileri Kur'an ve İslam namına, din ve Allah namına hizmet ediyor diye bilsem, onun hizmetinden istifade ediyorum. Onun işlediği o hasenattan ben de istifade ediyorum ve sevaplarına ortak oluyorum. Kendisi diyelim mesela, eğer hizmet edip de gururlanırsa kaybetme ihtimali var yaptığı halde, ben sadece kalben taraftar olup dua edeceğim ve Allah'ıma şükredeceğim ki elhamdülillah ben yapamıyorsam da yapabilen kardeşler, cemaatler vardır İslamiyet'ten deyip Allah'a karşı şükür vazifesini yerine getirebilsem ben istifade ediyorum, belki o adam kaybedebiliyor. Ya da tersi, biz burada bir hizmet yaptık, başka cemaatten birisi bizi alkışlarsa, belki biz gururdan dolayı kaybedebiliyorsak, kendisi Allah'a bu manada samimana şükretse ve dua etse ve sahiplense, kendisi bir şey yapmadığı halde sırf o kalbindeki samimiyetten dolayı bizim hizmetimize İştirak edebilir. Cenab-ı Hak bize böyle bir kapı da açmış. Elhamdülillah. 3. Ve haklı her meslek sahibinin başkasının mesleğine ilişmemek cihetinde hakkı ise mesleğim haktır yahut daha güzeldir demeye hakkı var. Yoksa başkasının mesleğinin haksızlığını veya çirkinliğini ima eden hak yalnız benim mesleğimdir veyahut güzel benim meşrebimdir diyemez olan insaf düsturunu rehber etmek. Şimdi İslam cemaatleri içerisinde her meslek ve meşrep sahibi benim mesleğim haktır veya daha güzeldir veya en güzeldir demeye hakkı vardır. Diyecek ki kendi mesleğinde inkişaf edebilsin. Sadece hak benim mesleğimdir. Sadece doğru benim hizmetimdir derse, diğerini sanki İslamiyet hizmetinin dışına atmış olmak anlamına geldiği için böyle bir şey diyemez çünkü insafsızlıktır diyor üstadımız. Dolayısıyla vücudun azalarına yine dönerim. Bir göz bu vücut içerisinde en güzel hizmeti ben yapıyorum demeye hakkı var. Bir kulak hayır en güzel hizmeti ben yapıyorum demeye hakkı var müspet manada. Bir dil de en güzel hizmeti ben yapıyorum demeye hakkı var. Ama sadece hangi azaysa, bu vücutta ben hizmet ediyorum derse, diğerlerinin tamamıyla hizmetine sanki muhalefet etmiş olur ve onları makamlarından tenzil etmiş olur ki böyle bir şey yapmaya hakkı yok, haddi de değildir. 4, bir tane daha okuyorum, ondan sonra geçeceğim tekrar yerimize. Ve ehli hakla ittifak, tevfik-i ilahinin bir sebebi, ve Diyanet'teki izzetin bir medarı olduğunu düşünmekle. Allah bizi muvaffak eder mi? El cevap, ehli hakla ittifak edersen, tevfik-i ilahinin bir sebebi odur. Eğer sen Müslümanlarla ittifak etmezsen, tevhid içerisinde olmazsan, onları da kendinden kabul etmeyip onların gücünden kendini zayıflatırsan, kendi hizmetinden de kuvvetinden de onları zayıf tutarsan, o zaman tevfik-i ilahi size ulaşmaz. Allah sizi muvaffak etmez. Birbirinize düşmeyiniz ki kuvvetiniz hiçe inmesin. Bakın, birbirimize girdiğimiz vakit kuvvetimiz hiçe iner. Öyle yani, iki kişi bile, iki kardeş bile birbirleriyle dövüştüğü vakit kuvvetler ne yaparlar? Zayıflatırlar. İki ortak birbirlerine girse şirket batar arkadaşlar. Ülkemizde de diyelim mesela, müspet manada çalıştığını iddia eden cemaatler birbirlerine girdi mi, birbirleriyle boğuştu mu, müspet hareket edemedikleri gibi şimdiye kadarki kazanımlarımızı da maalesef yıkmış oldular. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra sahabeler arasında biliyorsunuz bir içtihat farkından dolayı dahili bir muharebe oldu. Bu malumunuz Sıffin ve Cemel vakaları böyle. Ebu Übeyde bin Cerrah Hazretleri, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her ümmetin bir emini vardır, benim ümmetimin de emini Ebu Übeyde'dir dediği bir zattır. Allah şefaatlerine nail eylesin inşallah. Çıkıyor ashabın karşısına, diyor ki ey ashab, ey ashab-ı Resul, kendi elinizle yaptığınız kaleyi yine kendi elinizle mi yıkacaksınız? Düşmanlarımızın bize yapamadığı tahribi biz mi yapalım kendimize? Yani bu Allah'ın bir kaidesi mi, bir kuralı mı? Yoksa bizim şuursuzluğumuzdan ehli gafletin, ehli dünyanın istifade etmesi mi? Herkesin vicdanına havale ediyoruz. Onun için ehli gafletin bize olan tasallutunu, bize olan zulmünü asıl haklılaştıran ya da kuvvetlerini arttıran bizim birbirimizle olan ihtilafımızdır. Üstad diyor ki bir şeyde diyor, terazide diyor, birisinin hıffeti diğerinin sıkletine geçer. Biz eğer Müslümanların kuvvetini hafifleştirirsek, ehli küfrün kefesinin kuvvetlenmesine ve ağırlaşmasına vesile olmuş oluruz. Onlara hizmet ettik deseniz ya da hizmet ediyorsunuz desek belki inkar edeceğiz, edecekler ya da. Ama hakikaten bilelim ki biz ehli imanın birisine tokat bile atsak ehli küfrün hesabına geçer. Onun için üstadımız İhlas Risalesi'nde bu mesleki imaniye ve Kur'aniyemizden şimdi ayrılanlar bilmeyerek küfür hesabına ne yapıyor? Yardım etmiş olur diyor. Enteresan. Allah hepimizi inkişaf ettirsin ve uyandırsın ve uyarsın ve ikazlara açık bıraksın arkadaşlar. Bazen enteresan. Ya bütün dünya, bütün hadisat bize bir şeyler fısıldıyor, adeta bağırıyor, yine ikazı açık değiliz. Almıyoruz. Bu da ayrı bir dert, ayrı bir hastalık arkadaşlar. Evet, birincisini tekrar okuyorum. Hadiste ihtilaf-ı ümmeti rahmetun denilmiş, ihtilaf ise tarafgirliği iktiza ediyor diyorlar soruda. Üstadımız diyor ki, hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır. Yani her biri kendi mesleğinin tamir ve revacına sahi eder, çalışır. Başkasının tahrip ve iptaline değil, kendisinin mesleğinin inkişafına çalışırız. Başkasını tahrip etmeye çalışmayız. Belki tekmil ve istihana çalışır. Eksikliği varsa o cemaatin ya da o grubun, onların da tekmiline çalışırız. Ama menfi ihtilaf ise ki, garazkârâne, adavetkârâne, birbirinin tahribine çalışmaktır. Hadisin nazarında merduttur, reddedilmiştir. Çünkü birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. Bu ifade müthiş. Keşke kalbimizin en nadide yerine yazabilsek. Birbiriyle boğuşanlar müsbet hareket edemezler. İkinci soruyu okuyoruz. Hem tarafgirlik marazı, tarafgirlik hastalığı, mazlum avamı, yani mazlum olan aşağı tabadaki insanı, zalim havasın, yüksek tabadaki bulunan zalim insanların şerrinden kurtarıyor. Çünkü bir kasabanın ve bir köyün havası, yüksek tabakası, İttifak etseler, mazlum avamı ezerler, tarafgillik olsa mazlum bir tarafa iltica eder, kendisini kurtarır. Yani dolayısıyla tarafgillik nedir bu soruya göre? Bu yönden gösterildiği vakit sanki tarafgillik hakmış gibi, doğru bir fiilmiş gibi gösterilebilir diyor soruda. Acaba öyle mi? İkinci suale deriz ki, üstadları konuşmadığı bir şey bırakmamış. Bu asırda bir Müslüman nasıl iyi bir abid olur? Düsturlarını ortaya koymuş. Nasıl iyi bir mütefekkir olur? Düsturlarını, kaidelerini, kurallarını koymuş ortaya. Nasıl İslam'a hizmet eder? Kural ve kaide belli. Diğer cemaatlerle nasıl geçinmesi lazım? Bütün kaide enteresan ya. Allahu Ekber. Mürşid-i Kamil dediğimiz bu. Cenab-ı Hak böyle bir Mürşid-i Kamil'in de dersinden de istifade ettirsin inşallah hepimize arkadaşlar. Evet, tarafgillik eğer hak namına olsa haklılara melce olabilir. Evet, tarafgillik hak namına olsa haklılara ne olabilir? İltica yeri olabilir, melce olabilir. Fakat şimdiki garazkârane nefis hesabına olan tarafgillik haksızlara melcedir ki onlara nokta-i istinat teşkil eder. Çünkü garazkârane tarafgillik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Bu bize bir şey çağrıştırıyor değil mi inşallah? Şu anda herhalde belli yani. Kendi tarafına şeytan gelse, el-hannas bir şeytan gelse, melek zannedip alkışlayacak, dua edecek. Karşı tarafa melek gibi bir varlık gelse, bir insan gelse, şeytandır diyecek, lanet okuyacak. Allahu Ekber. Dolayısıyla böyle bir haksız tarafgirlik sizin sorduğunuz soruya uygun değil. Eğer haklı bir tarafgirlik olsa elbette nedir? Biz İslamiyet'e tarafgiriz değil mi? El cevap evet. Böyle haklı bir tarafgirliğe can kurban. Ama haksız tarafgirlik ise öyle değil. Karşıda kim olursa olsun, sen tarafgir bir nazarla birisine bağlı oldun mu, o zaman karşıda kim olursa olsun lanetleyeceksin, melek bile olsa. Senin yanında şeytan bile olsa rahmet okutacaksın. Böyle bir tarafgirlik fitne doğurur arkadaşlar. Enteresan. Daha düğüne kadar lanet okuduğumuz bir insana, şimdi bakıyorsunuz ki siyasi fikri bize döndü diye ya da biz ona yakınlaştık diye rahmet okumaya başlıyoruz. Muhabbet etmeye başlıyoruz. Daha düne kadar aramızda doku uyuşmazlığı vardı. Ne oldu şimdi? Menfaat. Başka bir şey diyemezsiniz. Karşıda melek bile olsa lanetleyecek. Yanında şeytan bile olsa ona lanet okuyacak. Evet. Çünkü garazkârane tarafgillik eden bir adama şeytan gelse, onun fikrine yardım edip taraftarlık gösterse, o adam o şeytana rahmet okuyacak. Eğer mukabil tarafa melek gibi bir adam gelse, ona haşa lanet okuyacak derecede bir haksızlık gösterecek. Herkesin hakkını iyi vermek lazım değil mi? Hakkını hak sahibine vermek lazım. Çok enteresan. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, Halid bin Velid gibi zatların bu manada aleyhinde hiç bulunmamış. Bunların her zaman Müslüman olmalarını hem arzu ediyor hem de bekliyor. Çünkü böyle akıllı bir adam orada durmaz diyor. Ve gelip de iman ettiği vakitte ya Halid senin Müslüman olmanı ben bekliyordum zaten. Çünkü senin gibi bir insan orada duramazdı diyor. Bakın muharif tarafta ama yine de bu adam burada olsa diye devamını bekliyor. Hazreti Ömer Efendimiz için ya da iki Ömer'den birisi diye bir duası var ya. Ya Rabbi iki Ömer'den birisi Amr bin Hişam, Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab Hazreti Ömer Efendimiz. Bunlardan birisi İslam'ı ya Rabbi bu manada onunla İslam'ı güçlendir diye dua ediyor. Dolayısıyla karşı tarafta kim olursa olsun hakkını vermeniz lazım. Sağlam, karakterli bir insansa yine de onun ıslahı için dua etmek icap ediyor. Ama menfi tarafgirlik ise duayı bir tarafa bırakın, farklı vasıtalarla karşılayacak arkadaşlar. Allah muhafaza etsin. Üstad Seri ben niye siyaseti bıraktım diyor. Siyasete girdim ise de diyor, Bu bizim bildiğimiz politika manasındaki siyaset değildir arkadaşlar. Çünkü çoğu yalancılıktan ibaret olan siyaseti dünyevi tabirini kullanıyor. Siyasetle uğraştım, bir parça siyasete girdim dediği de şu, siyaset yoluyla, devleti idare eden insanlar yoluyla insanları ikaz etme yoluna gitti üstadımız eski Said döneminde. Yani siyasetin, devletin, idarenin başında kim var? Abdülhamid Han Hazretleri cennet mekan, o başta olmak üzere bütün o zamanki idareciler üstadımız gitmiş, hem Medrese-i Zehra'nın kurulması lazım, hem de işte diyelim şarkın fıtratına muvafık verin gibi çeşitli yollarla onları ikaz etmeye, onlara yol göstermeye çalışmış. Siyasete girdim dediği bu. Ama yine de üstadımız siyasetten çekildim, hayat içtimai siyaseten ayrıldım gibi ifadeleri kullanıyor. Bunun sebebi olarak da çok orijinal bir misal veriyor. Misal şu, bir gün diyor salih bir alim, bakın hem salihtir hem alimdir. Kendi siyasi fikrine muhalif olan başka bir alimi, meşhur bir alimi tekfir derecesinde tezyif etti. Küfürle itham edecek kadar onu kötüledi. Ve kendi siyasi fikrine muvafık olan, kendi siyasi fikrinden olan meşhur bir münafığı senakârâne methetti. Adam methediyor. Herkesin bildiği bir münafığı. Siyasetin bu dehşeti neticesinden ürktüm. Eûzu billâhi mineşşeytân ve siyaseh dedim. O günden sonra siyaseti terk ettim diyor. Şeytandan kaçındığım gibi siyaseti bıraktım diyor, kaçındım diyor. Allah böyle bir siyasetten hepimizi uzak eylesin arkadaşlar. Amin. Üçüncüsü, hem tesadüm ve efkardan ve tehalüf-ü okuldan hakikat tamamıyla tezahür eder. Tesadüm ve efkar, şimdiki tabirle beyin fırtınası. Ondan sonra tehalüf-ü okul, akılların muhalif olması. Ne çıkıyor buradan? Hakikat tamamıyla tezahür eder. Doğru mu? Doğru. Bunun da yine iki yönü var. Bakın üstadımız bunun müspet ve menfi iki yönünü hep anlatıyor. Dikkat edin. Yukarıda müspet ihtilaf, menfi ihtilaf. Tarafgilin hak tarafı, tarafgilin haksızlık tarafı. Bir de tesadüm ve efkarın haklı tarafı, doğru tarafı ve yanlış tarafını üstadımız birbirinden ayırıyor. Üçüncü sual ederiz ki, hak namına, hakikat hesabına olan tesadüm ve efkar ise, hakikat için, hakkı bulmak için yapılan fikir çarpıştırması ise, beyin fırtınası ise, maksatta ve esasta ittifak ile beraber, vesailde, vesilelerde ihtilaf eder. Esasta ittifak ediyoruz, vesilelerde ihtilaf ediyoruz. Bu noktada istediğiniz kadar tartışabilirsiniz. Mesela bir misal vereyim. İmam-ı Şafii Hazretleri ile İmam-ı Azam Hazretleri ya da İmam-ı Azam Hazretleri ile kendi talebeleri arasında, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Muhammed gibi zatlar arasında ne olmuş? Tesadüm-i efkar olmuş. Hatta öyle diyorlar, onların ilim meclisine dışarıdan birisi girmiş olsa, acaba burada kavga, dövüş gibi bir şey mi var diye zannedecek. O kadar birbirleriyle böyle acayip şekilde bağırıp çağırıyorlar ve fikirlerini birbirlerine kabul ettirmeye de çalışıyorlar. Ama hak namına, hakikat hesabına, doğruluğun ortaya daha güzel bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıkması için, zihinlerin o hakikatları daha güzel bir şekilde temyiz edebilmesi için o gibi şeyler yapılmış. Esasta ittifak var. Çünkü Kur'an merkezdedir, sünnet-i Resulullah merkezdedir, kıyas ve icma dediğimiz o gibi unsurlar merkezdedir. Biz de bunların üzerinden İçtihat yapıyoruz ve tartışıyoruz gibi olsa, vesilelerde ihtilaf olsa zenginliktir. Ama esasta ittifak olmazsa o zaman durum farklı. Çünkü evet, hakikatin her köşesini izhar edip hakka ve hakikate hizmeder. Dolayısıyla hakikatin her yönden ortaya çıkmasına o farklı fikirlerin çarpıştırmasından sonra bu hakikatler daha net ortaya çıkıyor. 10 tane şubesi varsa 10 tane şubesi ortaya çıkıyor. Ama bir tek benim aklımla düşündük mü o zaman bir tek hakikati çıkar. O da hakikat olursa. Ama 2 akılla düşündük mü 2 ayrı yönden çıkar. 3 akılla düşündük mü 6 yön ortaya çıkabilir doğruysa. 4 akıl, 5 akıl, 10 akıl oldu mu arkadaşlar? Belki hakikatin 10, 15, 20 yönü ortaya çıkabilir. Bazen mütalaa yapıyoruz kardeşlerle. Öyle hakikatler çıkıyor ki şaşarsınız. 20 senedir, 25 senedir bu dersleri okuyan bizler, bakıyorsunuz ki bir karış bir cümle söylüyor, bir mesele öyle çözülüyor ki tam anahtar hükmüne geçiyor. Tesadüm ve efkar bu olsa mübarek olsun. Öpüp başımıza koyacağız. Ama hayır, sen böyle dediğin için bu yanlıştır ifadesi olsa, o zaman burada haksızlık var. Ben bir defa bir yerde bir mütalamız oldu. Baktık ki çoğaldı, 35-40 kişilik ekip olunca biz dedik bu kadar kişi arasında mütala olmaz. Böldük, 18-19 kişi bir yere, 18-19 kişi bir yerde kaldık. İlk mütalada kardeşler dövüşüp geldiler. Dediler ki bundan sonra beraber mütala yapacağız, ayrı mütala yok. Ben de sordum, dedim ki ne oldu ki? Ama herkesin gözü böyle ateş gibi. Ya diyor, mübareğe bak diyor. Birisi birisini kastederek, mübareğe bak diyor. Ben ona dedim ki bu böyle değil de şöyle olması lazım diye fikrimi beyan ettim. Dedi ki yanlış arkadaşı. Ya diyor, nasıl yanlış olsun? Bak üstad böyle diyor, ben zannettim ki sen diyorsun diyor. Şimdi üstad diyorsa doğrudur, Ahmet diyorsa yanlıştır, olursa bu yanlış. Buradaki tesadüm ve efkar insanları doğruluğa değil, kavgaya ve dövüşe götürür. Maksatta esas bir olacak ve niyetler halis olacak, doğruyu ve güzelliği bulmak namına olacak. Ben zannettim ki sen söyledin demiş. Üstadsa tamam o zaman kabul ediyorum, bu olmaz yani. Hatta üstad dedi, fena ve fani bir adamın şöyle güzel ve baki bir sözü var demek suretiyle fani ve fena adamların sözlerini de risalelere aldırmış arkadaşlar. Fanidir diye, fenadır diye sözünü risalelere almamak hakka karşı biraz sanki rencide edici bir durum olabilir yani. Onun için doğru kimin elinde olsa doğrudur. Çünkü doğru yine Kur'an'ın malıdır. Evet. Fakat tarafgirane ve garazkârane firavunlaşmış nefsi emmare hesabına hotfuruşluk, şöhret perverane bir tarzdaki tesadüm ve efkardan barikay hakikat değil, belki fitne ateşleri çıkıyor. Fitne ateşleri. Sen böyle dediğin için ben kabul etmiyorum. Fitne işte. Farklı fikirler zenginlikken, farklı fikirleri adeta bir fitne unsuru yapmak, o zaman tesadüm ve efkardan barikay hakikat değil, fitne ateşleri çıkmasına vesile oluyor. Onun için sasleri, bazıları var diyor, Sünuhat'ta %100 kusursuz hükümet arar diyor. Muhali talep etmek kendine fenalık etmektir diye cevap veriyor üstadımız. Zerratı günahkarlardan mürekkep bir hükümet tamamıyla masum olamaz. Öyleyse hükümetin seyyiatı ve hasenatı canibinden meseleleri tartmalı diyor. Hasenesi fazlaysa iyidir, seyyiyesi fazlaysa kötüdür denir. Allah etmesin diyor, şu ifade özellikle kullanıyor. Onlardan birisi 1000 sene dünyada yaşayacak olsa yine hülya ile arzu ettiği hükümeti bulamayacak, tahribine çalışacaktır. Ben bunlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Enteresan. Demişler Haccacı Zalim'e, sen niye Ömer gibi olmuyorsun? Demiş ki sen Ebu Zer gibi misin ki benden Ömer gibi bir adam olmamı bekliyorsun? Sen Ebu Zer ol, Ömer'i istemeye hakkın olsun. Ya. Arkadaşlar, baştakiler, idareciler bizden süzülüyor. Nasıl iseniz öyle idare edilirsiniz. Onun için onları tenkit değil, kendimizi tenkit etmemiz lazım. Bizde problem var ki yukarıya aksediyor arkadaşlar. Çünkü maksatta ittifak lazım gelirken, öylelerin efkarının küre-i arza dahi noktayı telakisi bulunmaz. Küre-i arzda böyle insanların fikirleriyle bir olacak başka hiç kimse bulunmaz. Sadece fikirlerini beğenir, başkalarının fikirleri kendi fikirleri doğrultusundaysa doğrudur, kendi fikirleri doğrultusunda değilse yanlıştır. Böyle insanlarla küre-i arzda noktayı telakisi bulunacak hiç kimse olmaz ve yoktur. Hak namlı olmadığı için nihayetsiz müfritane gider, kabili iltiyam olmayan, birleşmesi mümkün olmayan inşikaklara sebebiyet verir. Hali alem buna şahittir. Şu ifade çok enteresan. Risale-i Serif bunu ne zaman yazmış? 30'lu yıllarda. O zaman hali alem buna şahittir diyor. Şimdiki bakıyoruz ya, diyoruz ki sanki üstadımız bugün kalem almış. Hali alem buna şahittir. Çünkü Müslümanlar her zaman aynı şekilde oyuna geliyor. Her zaman da hali alem buna şahit olacak maalesef. Sübhaneke la ilmedene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.